Barış arkadaş Türkiye'nin her yerinde tanınıyor. Bu zor bir şey mi? Evet.
Valla tanınmanın bazen faydaları oluyor. Ben bunun faydalarını görüyorum. Bizim hatta Gürkan Hacer çok espri yapar. Ya seninle bir yere gittiğimizde çok rahat oluyor. Valeler, otoparkçılar, garsonlar, şef garsonlar. Bizim özellikle de partinin ve okurlarımızın, izleyicilerimizin sosyal taban olduğu için Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yaşamımız o anlamda kolaylaşıyor. Sağ olsunlar bütün emekçi kardeşlerimiz ciddi bir ilgi gösteriyorlar. Vallahi bundan da memnunum, yalan söylemeyeyim. Ve her gittiğimiz yerde de bu insanlarla doğal olarak sohbet ediyoruz. Evet. İşte valeler olsun, otoparkçılar olsun, garsonlar olsun, şef garsonlar olsun, kasiyerler olsun ya da gittiğiniz, kaldığınız bir oteldeki bir personel olsun. Televizyondan tanıdıkları, bildikleri için çok sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Tabii oradaki şey şu, kendi sesini yansıttığını düşündüğü için aslında o ilgiyi gösteriyor ve bir de sana güveniyor. Ama bu sadece bizim kendi okur tabanımız, sosyal tabanımız değil. Mesela geçen tekneyle karşıya geçiyorum Kadıköy'den Beşiktaş'a. Koluma bir beyefendi girdi. Dedi ki ben bu teknenin sahibiyim. Buyurun dedi, size bir çay ısmarlayayım.
Kaptan Köşkü'ne.
Kaptan Köşkü'ne. Şimdi izleyiciler yanlış anlamasın. Troller biraz sonra hemen başlarlar. Vay, tekneyle geziyor. Ya Akbil'le bindiğimiz tekne yani. Kadıköy'den Beşiktaş'a geçtiğimiz tekne. Çıktık. Neyse, ben AK Partiliyim dedi. Ama sizi dedi çok seviyorum. Niye dedim? Ya dedi ki vallahi siz takır tukur her şeyi, onun deyimiyle söylüyorum. Evet. Anlatıyorsunuz dedi.
Karadenizli miydi adam?
Karadenizli. Tayyip Bey'in de hemşerisiyim dedi. Evet. Ya abi dedim, peki ben her şeyi takır tukur, her şeyi doğru söylüyorsam hala niye AK Parti'ye oy veriyorsun dedi. Ya dedi, ne bileyim işte, onu sorma dedi. Tayyip Bey bizim hemşerimiz. Alışkanlığımız var dedi. Seviyoruz, veriyoruz dedi. Neyse, Kaptan Köşkü'nde tabii da, çayımızı çorbamızı
bu
içtik.
Da bir, bu da bir başarı değil mi siyasette?
Ya siyaset insan etkileme sanatıdır zaten. Şimdi kabul edin etmeyin, Tayyip Erdoğan'ın kitleleri etkileme gücü var. Hı. Gerektiğinde siyasi illüzyon yapıyor ve kitleleri etkiliyor. 20 senedir sonuçta iktidar bu insan. Ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi varsa Tayyip Erdoğan sayesinde var. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında Recep Tayyip Erdoğan partisidir. Hatta 2 sene önce sarayda yine AK Parti içinde yaşanan sorunlar olunca Tayyip Bey'in sinirlendiği, yeter bana yeni bir parti kurdurtmayın diye tepki gösterdiğini de biliyorum.
Ben 15 yıldır medya sektöründeyim, evet, ve birçok farklı görüşten isimle de diyaloglarımız var, arkadaşlıklarımız, evet, var. Fakat herkesin ortak bir noktası, hı-hı, var seninle ilgili. Hayranlık uyandıran bir kaynağın var. Yani kaynakların, evet, var, hı-hı, yani. Bunun farklı kırılımları var. Bir, kaynakların sana çok güveniyorlar, evet, ve bilgileri aktarıyorlar. İki, sen bir şekilde araştırıyorsun.
Evet.
Hatta Kadir Topbaş'ın istifa konusunu ilk sen gündeme,
evet,
getirmiştin.
Evet, söyledim. Hatta o zaman Sayın Genel Başkanımız, milletvekiliydim. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da konuştuk. Ya emin misin dedi, çok büyük bir iddia. Çünkü ben Halk TV'de açıkladım. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, odada bulunan 3 kişiden biriyle konuştum. O zaman tamam dedi. Gerçekten de o odada bulunan 3 kişiden biriyle konuştum. Evet. Kaynağım Kadir Topbaş değildi, onu söyleyeyim. Allah rahmet etsin.
Mekanı cennet olsun. İstanbul'a yani, çok güzel hizmetleri oldu.
Ya ben Kadir Bey'le hep iyi diyalogları olan bir gazeteciydim. Şöyle söyleyeyim, 2000 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı seçildim. Derneğimiz solcu bir dernek, para yok. Sadece aidatlarla ayakta durabiliyoruz. O zaman arkadaşlarımız geldiler, dediler ki ya bir lokal açalım. Hani altı yeme içme yeri olsun, üstü de dernek olsun. Ben hemen bir yer buldum. Bir yerle anlaştım, fakat içki ruhsatı alamıyoruz. Arkadaş, içki ruhsatı bir bela. O zaman da Oral Çalışlar Cumhuriyet'te yazıyor. Oral abi de bizim Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin
üyesi mi?
Üyesi ama aynı zamanda da Onur Kurulu üyesi. Hmm. Oral abiye gittim. Kadir Bey'i aradı. Kadir Bey'le öyle tanıştık. Gittim Kadir Bey'e derdimizi anlattım. Ya dedim, biz solcu derneğiyiz. Fon mon da almıyoruz. Kabul de etmiyoruz.
Biz, ama bize içki ruhsatı verin.
Bize dedik şu lokal ruhsatı. İçki ruhsatı demedik de lokal ruhsatı yani. Lokal ruhsatı. Ya dedi, nasıl vermezler? Hemen çağırdı arkadaşları. Buranın neyi var, niye vermiyorsunuz dedi. Aslında hiçbir yasal engel yok. Tamamen keyfi engelleme. Arkadaş verin dedi. Ya baktım Kadir Topbaş bu işi çözer sayın başkanım dedim. İtfaiye ile ilgili de bir sorunuz var. Bir de dedim Büyükşehir İtfaiye'yi siz arasanız dedim. Onlar da biraz zorluk çıkarıyorlar. Dur bir arayayım dedi. Sabri Bey'di sanırım İtfaiye Daire Başkanı. Onu aradı hemen yanımdan. Ya dedi, bizim bu gençlerin dedi bir derneği var. Sorun çıkartıyorlarmış sizinkiler falan. Efendim dedi, bana gelsin. O zaman Kadir Topbaş Beyoğlu Belediye Başkanı ama.
Evet. Ooo.
Tabii. Beyoğlu Belediye Başkanı. Ben hemen sıcağı sıcağına Hemen koşa koşa gittim.
Demir tavında dövmüşsün.
Tabii mesela. Hemen gittim Sabri Bey'i ziyaret ettim. Sabri Bey belgelere baktı. Burada bir sorun yok dedi ya. Yangın tüpünüz var mı dedi. Alırız dedi. Gerçi yangın tüpü alacak paramız da yoktu da. Gerçekten yoktu. Alırız dedim. O zaman dedi yangın tüpünüzü de alın. Arkadaşlarımız dedi denetime yollayacağım. Geldiler arkadaşlar çay kahve içti. Yerlere baktı. Yangın merdiveni var mı yok mu? Biz böylece derneği açtık. Fon almaktan kurtulduk. Fon almadık yani. Ne yaptık? O alt katı kiraya verdik. Oradan gelen gelirle yukarıda bir İspanyolca, İngilizce ve Almanca kursu açtık. Arkadaşlarımızın internete girebilmesi için bilgisayar aldık. Şimdi bunu izleyen genç kuşak ya ne demek internete girebilmesi için falan. Eskiden biliyorsun internete girmek 2000 yılında 2001'de abi, problemdi. Pahalıydı yani. Çok pahalıydı ve herkesin evinde bilgisayar yoktu, internet evet. yoktu. Bir de o dönem hatırlıyorsun ekonomik krizden dolayı çok insan işsiz kalmıştı. O insanların en azından internete gelip maillerine bakabileceği, iş başvurularını yapabileceği bir ofis haline getirdik orayı. Kadir Bey'le de böyle bir muhabbetimiz de oldu. Sonra tabii ben milletvekili olduktan sonra o da belediye başkanlığı döneminde kendisine çok sert eleştiriler de yönelttim ama bu da siyasetin
nasıl
doğasıdır.
Nasıl olsa lokalin ruhsatını aldık da.
Lokalin ruhsatını çoktan aldık. Bu siyasetin sonuçta doğasındadır. Sonuçta karşıt görüşlerdesiniz. Ama hiçbir zaman da o efendiliğinizi kaybetmemeniz, şüphesiz. Saygınızı kaybetmemeniz gerekir.
Benim en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi o biliyor musun? Hatam olursa lütfen ilet. Ya saygıyı asla elden bırakmıyorsun. Bazen eleştirilerin dozu gerçekten çok sert oluyor. Ama bir şekilde bir yanlış varsa bu eleştiriler içerisinde bunu düzeltiyorsun.
Patron ben kendi partimi de acımasızca eleştiren bir gazeteciyim.
Evet Canan Kaftancıoğlu'nun.
Ya Canan Kaftancı olsun, Kemal Kılıçdaroğlu olsun, partinin diğer yöneticileri olsun. Ya sonuçta biz neye inanıyoruz? Özgür akla inanıyoruz. Eleştiriye inanıyoruz. Eleştiri yoksa her şey donar. Eleştiriden korkmayacaksın. Doğru eleştiriyi eğer dinlersen bundan faydalanırsın. İyi siyasetçi farklı sesleri dinleyen, duyan ve buna göre karar veren kişidir. Biz şimdi mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Milletvekiliyken de eleştirdim. Milletvekiliyken de konuştum. Tüm arkadaşlarımız buna şahittir.
Hatta belki bu kadar sert eleştirdiğin için şu an milletvekili değilsin.
Ya onu çok düşünmüyorum. O artık bir dönem geride kaldı. Yani milletvekilliği bir meslek değil. Milletvekilliği bir kamu görevidir. Bir dönem yaparsın sonra mesleğine dönersin. Bunu meslek haline de getirmemen gerekir. Ben mesela 5 dönem 6 dönem milletvekili yapan arkadaşlarımıza şaşırıyorum. Yapmamaları gerekir. Olmaz yani. 5 dönem 6 dönem bu meslek değil ki arkadaş, bu kamu görevi. Avrupa'ya gittiğinde siyaset yapacak kimseyi bulamıyoruz. Çünkü bir yük siyaset ve orası bir rant alanı değil, bir para kazanma yeri değil. O yüzden mesela Avrupa'da siyasete çok ilgi yok ama burada inanılmaz bir ilgi var. Ha diyeceksin ki sen bu ranttan faydalandın mı? Arkadaş ben milletvekili olmadan önce hiçbir ekonomik problemi olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan bir kişiydim. Evet. Milletvekili olduktan sonra hızla bir fakirleşme sürecine girdim. Tüm arkadaşlarımız bilir, tüm bankacılar ve bankaların tüm avukatları bilir bunu. Yani onu söyleyeyim. Şimdi niye? Çünkü ben milletvekilliğini bir rant aracı olarak görmedim. Kamuya hizmet aracı olarak gördüm. Bak salı, çarşamba, perşembe meclis vardır. Meclisin tutanaklarına bak, devamsızlığım ya bir keredir ya iki keredir. Yoklamalar yapılır orada ve her şey. Niye? Salı, çarşamba, perşembe mecliste olacaksın kardeşim. Çok olağanüstü bir şey yoksa. Senin ilk görevin parlamentoda olup iktidarı denetlemek. Yasaların yapımına katkı sunmak. Ya da o yasaların çıkmasını engelletmek. Kanun teklifleri vermek, önergeler vermek, araştırma önergeleri vermek. Gerektiğinde gen soru için mücadele etmek. Şimdi niye fakirleşiyorsun? Şunun için. Salı, çarşamba, perşembe Ankara'dasın. Bir kere burada bir evin var. Orada da mecburen bir ev tutuyorsun. Ve ne yapıyorsun? Ev tutmasan bile bir otelde kalıyorsun. Masrafın ikiye katlanıyor. Artı ne yapıyorsun? Kendi işinle gücünle ilgilenememeye başlıyorsun. Çünkü benim milletvekilliğimin üçte biri karakollarda, üçte biri adliyelerde, üçte biri cezaevlerinde geçti. Geri kalan kısmında da mecliste geçti. Yani meclisin dışındaki kısımları söylüyorum. Evet. Şimdi öğrenciler gözaltına alınıyor örneğin. Ne yapıyorsunuz? Mecburen emniyette ise emniyete gidiyorsun. Adliyede ise adliyeye gidiyorsunuz. Gazeteciler çok tutuklandı biliyorsun bir ara. Evet. Ben hemen hemen bütün gazetecileri gittim. Silivri cezaevinde, Bakırköy cezaevinde ziyaret ettim.
En çok gidenlerden birisin ya.
Ben giderim. Ya şundan giderim. Eğer o kişi yüz kızartıcı bir suça bulaşmamışsa, hakikaten yazdığı, çizdiği, attığı tweetten, televizyonda yaptığı bir yorumdan dolayı tutuklanmışsa o insanla dayanışmayı bir görev bilir. Ha şunu da söyleyeyim. O dönem milletvekili olduğum dönem hem Süleyman Soylu hem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sonra Abdülhamit Gül her zaman bana oradaki taleplerime de kolaylık gösterdiler. Yani kişisel bir talebim yok. Bir arkadaşımızın bir sıkıntısı var, sağlık sorunu var ama oradaki personel durumdan vazife çıkartmış, arkadaşımıza engel koyuyor. Bunları gittim direkt bakanlara anlattım ve o diyalogla biz birçok sorunu çözmeyi de başardık.
Barış abi sana bir şey soracağım gerçekten.
Şunu söyleyeyim, sen bu kadar çok mesai harcadığında doğal olarak esas yaşamını kazandığın mesleki alanı ihmal etmeye başlıyorsun. Ben mesela milletvekilliğimden döndüğümde, milletvekilliğim bittiğimde iflas etmiştim. Ofisim vardı, ofisimi kapatmak zorunda kaldım. Herkes milletvekili olduğunda zenginleşiyorsun falan zannediyor. Ben aksine fakirleştim ve yoksullaşarak geriye döndüm. Hatta benimle ilgili bir tweet attılar. 3,5 milyon euroyu yurt dışına kaçırmışım diye hemen suç duyurusunda bulundum ve vergi dairesine gittim. Vergi dairesinin müdürünü aradım. Sağ olsun çok beyefendi bir adamdı. Kadıköy Vergi Dairesi müdürü. Mali durumumu ibraz etmek için savcılığa da suç duyurusunda bulunmak için. Ya vekilim dedi, ben de dün okudum dedi. Hani sizin defterleriniz bende olmasa dedi. Ben bile inanırım dedi. Sizin dedi bütün borçları harçları maliye müdürü olduğu için hepsini görüyorum dedi. Bunu nasıl yazıyorlar dedi. Akıl alır gibi değil.
Sosyal medya ilginç bir yer.
Ama 7 bin lira tazminat kazandım oradan.
Hı. Ya 3,5 milyon. Ne yaptın abi?
Tazminatı avukat arkadaşlarımıza bıraktım. Çünkü çok uğraştılar. 6 ay 7 ay sürdü.
Bak bu tazminat içinde de büyük olaylar dönüyor. Ben yeni yeni keşfediyorum. Hı-hı. Bununla ilgili de yazacağım. Hatta izleyenler için de bir bilgi olması açısından söyleyelim. Lütfen sosyal medyada kimseye küfretmeyin arkadaşlar.
Evet,
çünkü bu bir sektör olmuş abi. Avukat hukuk büroları var. Siz küfrettiğinizde hemen ulaşıyor mesela. Bana 50 tane DM geliyor. Bilmem ne hukuk bürosu. Abi diyor biz bundan 8 bin lira tazminat alacağız. Yarısı bizim ya diyorum yapmayalım. Çok ağır hakaret etmemesi girmiyorum.
Patron bu Türkiye'nin bir sorunu. Senin gelip karşına yüzüne söyleyemeyeceği hiçbir şeyi Twitter'da yazabiliyor ya da Facebook'ta ve bunu kendinde bir hak olarak görüyor. Mesela biri gelip senin karşına söz meclisten dışarı şerefsiz dese ağzını burnunu kırarsın o adamın. Adam oturuyor rahatlıkla yazabiliyor. Evet. Çok
abi
rahatlıkla
şerefimiz için yaşıyoruz
bunu,
yani.
Bunu kendinde bir hak olarak görüyor.
Evet.
Mahkemeye de gittiğinde efendim telefonumu bir yerde unutmuşum da oradaki biri yazmış falan diyor. E kardeşim ya yazmayacaksın ya da yazdığın
abi
arkasında duracaksın.
Şeyi soracaktım biraz önce. Ben bildim bileli Barış ya arkadaş var. Yani
evet.
Köşe yazılarında var, ekranda var, vekil olarak var. Aha. Hatta ben mesela görüş olarak seninle belki çok farklı noktalardayız ama bir kere Van'a giderken ben tek başına seni uçağın en arkasında uçarken görmüştüm. Hatta orada bir merhabalaşmıştık.
Evet.
Hatırlar mısın bilmiyorum. Çok eski bir dönem. Belki 2013-2014
olabilir.
Civarı falan yani. Şimdi Barış ya arkadaş mesela çok sert eleştiriler yapan, gazetecilik görevinde icra eden, Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında da ekrana çıkan birisi. Hı-hı. Aynı şekilde İsmail Saymaz da öyle. Abi siz gözaltına alınmıyorsunuz da niye başka gazeteciler alınıyor? Ya demek ki burada şöyle...
Bak zehirli konulara giriyorsun ha.
Hayır. Burada bir soru işareti düşüyordur bence insanların aklına. Sen de eleştiri yapıyorsun. Mesela bugün Afganlarla ilgili tweet atmıştın.
Evet.
Bence doğru da bir eleştiri bu arada, onu da söyleyeyim.
Ya şimdi katalog suçlar denilen bir suç bölümü var. Savcılar sanırım biraz da böyle iktidarın iteklemesiyle bazı arkadaşlarımızı hiç hak etmedikleri halde bu katalog suçlar kategorisine sokuyorlar. Bu kimi zaman bir kişisel hesaplaşma yüzünden oluyor. Bildiğim bazı şeyler olduğu için söylüyorum. Kimi zaman bir gözdağı için oluyor. Yani bugüne kadar gazeteci olarak gözaltına alınmadım. Ama çok istiyorsan biraz sonra bir tweet atayım. Bu eksiği hemen giderelim.
Ben gittikten
yani sonra. İsmail'i de bu konuda teşvik edeyim. İsmail de
şey
en azından...
Vardı ya, pardon filmi vardı ya.
Evet. Ondan sonra derdimizi anlatalım. Şimdi belki evet o anlamda gözaltına alınmadım ama ifadeye çok gittim. 80 kez falan ifade verdim. Hakkımda defalarca davalar açıldı.
Ben samimi söylüyorum bunu merak ettiğim için
biliyorum,
söylüyorum.
Ya bilmiyorum ben niye gözaltına almadılar. Hani hiç de merak da etmedim. Merak da etmiyorum zaten. Ya Türkiye'de şunun garantisi yok. Mesela o biraz savcının tutumuyla da ilgili. Mesela beni 2019 yılında polis aradı. Benim evrak polisim. Artık yani kanka olduk kendisiyle. Ya dedi Barış Bey, savcı bey dedi salı ya da perşembe günü bir gelmenizi rica ediyor. Çünkü salı ya da perşembe ifadeleri alıyorlar. Gene ne oldu dedim. Şu evrak numarasını bir verir misin dedim. Neyse aldım evrak numarasını. Avukat arkadaşımıza rica ettim. Avukat arkadaşımız da o gün adliyedeymiş. Hemen gitti kalemden baktı dosyaya. Cumhurbaşkanına hakaret. Allah Allah ya ben Cumhurbaşkanına hakaret. Hani benim öyle bir üslubum yok zaten. Neymiş dedim. Vallahi dedi yarın savcıya gidelim tam dosyaya bakalım. Neyse gittik savcı bey sağ olsun bize çay ikram etti. Çay, kahve. Ne biliyor musun mevzu? Hatay'dan bir vatandaş. Televizyonu izliyor gece. Benim hakkımda CİMER'e şikayette bulunuyor. Ne yapmışım? Ekonomi kötü demişim. Ben ekonomi kötü dediğim için Tayyip Erdoğan'ın başarılarını o vatandaşın deyimine göre aşağılıyormuşum. Artı Tayyip Erdoğan ekonomiyi yönetemiyor dediğim için hakaret etmişim. Şimdi savcı kağıdı önüme koyunca ya dedim savcı bey Allah aşkına ya siz bundan beni niye ifadeye çağırıyorsunuz? Böyle bir şey geldiğinde sizin doğal olarak buna soruşturmaya yer yoktur deyip kapatmanız gerekir dedim. Ya dedi Barış Bey dedi durumları biliyorsunuz dedi. Ya dedim bu durumları biliyorsunuz diye diye Türkiye buraya geldi dedim. Bir kere bak orada ne hata biliyor musun? Ya CİMER diye bir kuruluşun olmaması lazım. Adam gece televizyonda oturuyor. Sadece beni şikayet etmemiş. Suç duyurusunda yani CİMER'e yazdığı mektupta Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztürk ve benim yargılanmamı istemiş. Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztürk milletvekili olduğu için savcı fezleke yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum ama benim milletvekili olmadığım için ifadeye çağırdı. Ne bizim suçumuz ne? Beyefendi gece Hatay'da oturan bir vatandaş televizyonu izlerken bizim ekonomiyle ilgili yorumlarımızı beğenmemiş. Cumhurbaşkanına hakaretten CİMER'e yazmış. CİMER onu Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı jet hızıyla savcıya. Savcı kağıdı görünce eyvah Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Üstünde de Cumhurbaşkanlığı'nın yazısı var ben bunu bir çağırayım diyor. Böyle gidiyorsun gereksiz yere vakit kaybediyorsun. Ya ben gittim neden ifade verdim biliyor musun? Bir gün gene böyle evde oturuyorum polis aradı. Barış Bey dedi savcı bey bir gelmenizi istiyor. Ya gene ne oldu dedim arkadaş. Vallahi dedi.
Abi gülüyorum kızma ya.
Ya yok ya gülünecek şeyler zaten. Hakikaten gülünecek şeyler. Gittim savcıya. Dedim ki ne oldu? Nedir savcı bey? Çay kahve tabii sağ olsunlar. Her zaman o hiç şey yapmazlar. Onu ihmal etmezler sağ olsunlar. Ya dedi Barış Bey dedi siz İspark'la ilgili bir yazı yazmışsınız. Siz şikayet etmişler. Hangi maddelerden dedim? TCK 216 halkı kin ve nefrete sevk etmek. Ondan sonra başka hakaret iftira 125. Başka işte kişinin huzur ve sükununu bozmak. Ya dedim ki bak bu 216'lık bir suç değil. Niye 216'lık bir suç değil? Bir kere bu tweetin üstünden 3 ay geçmiş. Yani benim tweetimi okuyan kimse gidip İspark'ın camını mı kırmış? İspark'ın otoparkına mı gitmiş? Orada araçlara zarar mı vermiş bundan tahrik olmuş? İki, hakaret iftira yok. Demişim ki İspark geçen sene 11 milyon
zarar
lira...
Zarar muhabbeti ben hatırlıyorum.
Hatırlarsın 11 milyon para gündem toplamışken... Gündem olmuştu tabii çok olmuştu. Gündem oldu. 11 milyon lira para toplamışken nasıl oluyor işte sadece 1 milyon lira kar ediyor? Bunu sormuşum. İki dedim bu kişinin huzur ve sükununu bozmak. Bu nasıl oluyor dedim ya. Bu sapık kanunu dedim. Gidip İspark'ın ziline mi bastım? Arabalarına mı tekmeledim dedim. Arabalara lastiğine tekme mi attım? Bizim avukat Ertuğrul arkadaşım var. Aydoğan o da gülüyor. Savcı Bey dedi ki ya vallahi Barış Bey dedi. Siz dedi buradaki birçok hukukçudan daha iyi dedi savunma yapıyorsunuz. Ben de dedi zaten okudum bu da saçma dedi. Şey vereceğim nedir adı? Soruşturmaya yer yoktur diye yazacağım dedi. Neyse soruşturmaya yer yoktur diye biz oradan ne yaptık? Çıktık. Daha komiği mesela. Diyorsun ya gözaltına aldı. Keşke gözaltına alınsam. Ya gittim bir gün gene o zaman adliye buradaydı. Kadıköy'deydi. Evet. Büyük Kartal Adliyesi açılmamıştı. Gene ofise bir kağıt geldi. Gittim savcı beye. Savcı bey dedim nedir olayımız? Vallahi dedi Cumhurbaşkanı'na hakaret. O zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanı. En çok beni şikayet eden kişi Abdullah Gül'dür. Ona yakın falan şikayet etti beni. Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı. O zaman internet sitesi yönetiyorum. İnternet sitesinin altına yazılan yorumların tamamını şikayet ediyor. Polis de oradan buluyor, bakıyor. Biz de yayıncı olduğumuz için bizi çağırıyorlar. Aslında yasaya göre yaptıkları doğru değil. Onu anlatacağım. Gittim savcıya ifadeyi verdim. Dedim ki savcı bey bundan dedim bana soruşturma açamazsınız. Niye dedi? Dedim ki bakın bir kere bu yazılanlarda bir suç unsuru yok. İki, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi yazanı bağlar. Yayınlayanı değil. Yasa çok açık. Kapıyı kapatır mısın dedi. Kapı böyle açık. Ben kapıya yakın oturuyorum. Savcı Bey de şurada oturuyor. Barış Bey dedi bir gün dedi Cumhurbaşkanlığından arıyorlar. Bir gün Adalet Bakanlığından arıyorlar. Ben dedi şimdi bu davayı açayım. Sen dedi bunları Hakim Bey'e anlatırsın dedi. Gerçekten. Tamam dedim. 20 gün sonra... Kadıköy'den bana şey geldi, mahkeme kağıdı geldi. Baktım hiç ciddiye bindi. Kadıköy 2. Asliye sanırım mahkemesi, yanlış hatırlamıyorsam Fikirtepe'de.
Evet.
O ek bina. Ben de tabii her Türk vatandaşı gibi kravatımı taktım, gömleğimi giydim, ceketimi giydim. Hakim Bey'in karşısına gideceğim. Fakat her gelen böyle bana bir bakıyor, makıyor falan. Allah Allah diyorum. Sonra bir baktım benim o gün benimle birlikte yargılanacaklara. Elektrik kaçıran, adam kaçıran, adam bıçaklayan, hürriyeti tahdit falan filan. Tamam mı? O günkü cürüm şeyleri.
Biz bayağı iyi bir ekibin içindeyiz diyor.
Tabii ekip güzel. Neyse 6. sıra bizde. Avukatım Metin Florinalı ve Erdal Doğan. İçeri girdik. Babacan bir hakim. Buyurun dedi anlatın. Aynı savcıya anlattıklarımı hakime de anlattım. Dedim ki bakın bu Hollanda'dan yazılmış bir tweet. Benim dedim Abdullah Gül'e hakaret, iftira niyetim olamaz. Kendisiyle kişisel bir husumetim yok. Ayrıca burada dedim yazan ben değilim. TCK 299 çok açık. TCK 299. madde Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesidir ve sadece yazanı bağlar. Yayınlayan bundan sorumlu değildir dedim. Ve internetin yapısını anlattım. İşte Facebook ne, alta yorum nasıl yazılıyor.
Dinledi.
Yaşlı da bir adam, bir amca. Oğlum dedi ben bu internet işlerinden anlamam dedi. Benim dedi oğlan bilgisayar mühendisi. Ben şimdi dedi senin bu anlattıklarını ona dedi bir göstereceğim. Eğer dedi senin söylediğin gibi ise ona göre bir karar vereceğim dedi. Ben şaka yapıyor zannettim. Erdal Doğan bir yanımda, Metin Filor'un adlı öbür yanımda. Döndüm Metin abi avukatıma. Metin abi ne diyorsun dedim. Çocuk dedi inşallah bilgisayar mühendisidir gerçekten dedi. 40 gün sonra bize işte Berat. Yok şey verdi. 40 gün sonraya verdi. 40. günün sonunda gittik. Dedi ki ya ben bizim çocuğa bunları okuttum. Senin söylediklerin doğruymuş. Burada dedi ben hukuken de baktım suç unsuru yok dedi. O yüzden beraatini veriyorum dedi. Avukata diyeyim sesini çıkarma dedi. Hemen alalım beraati. Bir şey söyleme dedi. Ya şimdi hani bunun gibi sana onlarca şeyi anlatabilirim. Hani ya. Aklıma ilk gelenler bunlar. Hani Türkiye'de yargılanma... Bunlar
da kitap olur ya.
Ya kitap olur da savcının hakimin başını belaya sokarız. Gerçi hepsi emekli olmuştur da şu anda. Ya nelerle karşılaştın?
Abi sen şu an Adalet diye bir kitap da yazıyorsun.
Yok çıktı Adalet.
Çıktı o kitap evet. Şu an yeni bir kitap hazırlığındasın.
Ya şöyle benim 4 tane kitabım var. Bir Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür. Orada kişisel öykümü anlattım ben. Babamın siyasetle olan ilişkisi, ailemin siyasetle olan ilişkisi. Benim babaannem Ecevit'e Karaoğlan adını koyan kadındır. Şahzade Şahin tabii bizim evde konuldu. Bülent Ecevit'e Karaoğlan ismi.
Büyük gururdur aslında.
Yani. Tabii ki yani babaannem babamla birlikte geliyor Bülent Ecevit. Erzurum'dan Kars'a orada bizim eve uğruyorlar. Babaannem de çıkıyor. Kendi anlatımına göre anlatıyorum. Evet. İşte saat 4 gibi falan böyle bizim evin bahçesine gelecekler köydeki evin. Ya diyor ki bir çıktım diyor küçücük kara kuru bir adam diyor. Hani Bülent Ecevit ilk kez görüyor. Boynuna sarıldım kurtar bizi bu dertlerden ay Karaoğlan dedim. Hani o Kars şivesiyle. Evet. Ondan sonra işte gazeteciler vay işte bir kadın Karaoğlan dedi falan oldu filan oldu. Birdenbire kendiliğinden oluşan bir imaj ve bizim işte Kars'ın Susuz ilçesinde bir tepe vardır böyle girerken yokuştan aşağı inersin orada bir tepe vardır. Askeri karakol vardır onun arkasında bir tepe vardır oraya ilk umudumuz Karaoğlan diye yazılan yerdir mesela. Hmm. Bizim tabii Kars zaten hep Susuz'da CHP kazanıyordu. O kitapta onu anlattım.
İkinci, şimdi kazanmıyor mu?
Şimdi Susuz Belediyesi'ni aldık zaten 900 seçmeni var. Yani ben de gittim oradaki bu son seçimde çalışmalara katıldım. Orada iyi bir belediye başkanı var. Öğretmen bir arkadaşımız. Ya zaten 900 kişi her gün gidip bütün seçmenleri bütün kampanya boyunca en az 3 kere ziyaret edebilirsin.
Bir de şey var tabii orada vermeyen hemen tefiz edebilirsin yani.
Ya herkes aslında geçen dönemde arkadaşımız kazanıyordu. Kurayla kaybetti.
Ama rekabet çoktur değil mi abi orada?
Ya orada rekabet tatlı rekabet. Niye tatlı? Şunun için herkes birbirini tanıyor. Bir kere kavga dövüş yok.
Bir de orada aday da çok etkilidir bence.
Aday abi zaten 5 kişiyi etkilesen seçimi kazanıyorsun. Orada 5 kişiyi etkileyecek birini bulmak önemli. İstanbul gibi değil şimdi bak. Oraya gittiğinde mesela ben seçim çalışmasına gittim. Hem Kars'a. Taner Toraman da adayımız bu son seçimde 2019'da.
Sen çok çalıştın ben biliyorum.
Hem de 2019'da gene Susuz adayımız için gittim.
Sadece
çalıştım.
Orası için değil Türkiye'nin başka yerlerine de çok sen şimdi, gittin yani.
Bak şöyledir. Bunu mesela bir seçim broşürü diye düşün. Tamam mı? Bu mesela işte CHP'nin bir seçim broşürü. Ben çok broşür dağıttım. Milletvekiliyken de milletvekilliğim bittikten sonra da. Dükkana girersin. Tanınan bir milletvekiliysen işin daha kolay.
Tabii.
15 dakikada kendini anlatmak zorunda kalmazsın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam hayırlı işler. Esnaf zaten milletvekili ziyaretinden nefret eder bu arada. Çünkü müşterini engeller hep. Evet. Abire biri AKP gelir, CHP o gider, HDP o gelir, MHP. Ya arkadaş yeter. Gidersin broşürünü verirsin. Hani geldiğini göstermek için bir iz kalsın diye. Adam böyle bakar. Zaten anlarsın hemen sana oy verip vermeyeceğini. Hayırlısı olsun der. Tezgahın altına koyarsa oradan oy çıkmaz. Hayırlı olsun der. Tezgahın üstüne koyarsa tamam abi bir oyu aldım dersin. Bu bizim seçmen dersin. Ona hemen anlarsın zaten. Bu büyük şehirlerde böyle ama Kars'a gittiğinde adam oy vermeyecekse de o feodal ilişkilerden dolayı sana sarılır, öper, çayını içirtir. Ya ben mesela çok dolaştım. Bak mesela bizim Pendik'te İlçe başkanlarımız bilir. Kartal'da, Tuzla'da, Maltepe'de, yani. Tuzla, Sultanbeyli benim gezmediğim Anadolu yakasında mahalle yoktur. Evet. Bazen böyle arkadaşlarla...
Ama sen bu Anadolu yakasında İstanbul'da çok ciddi tanınıyorsun bak.
Ya bunu ilk aslında fark eden Murat Gezici oldu. Beni siyasete sokan, iten de daha doğrusu Murat Gezici'dir. Niye diyeceksin? Bir gün Kadıköy'de ofiste oturuyorum. Birinin telefonunu almak için aradı. Bizim kamuoyu araştırmacısı var ya, Gezici
araştırma. Biliyorum.
Bir arkadaşın telefonunu istedi, ben de verdim. Abi siyasete giriyor musun dedi. Hayır, girmiyorum dedim. Yıl 2014'ün sonlarına doğru. Niye dedi? Ya dedim, ben siyaseti yapsam Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmak isterim ama Kemal Bey dedim bana sıcak bakmaz. İki, Gürsel Tekin o zaman örgütlerden sorumlu. Gürsel Tekin de sıcak bakmıyor dedim benim siyaset yapma isteğime. Bir numara ve iki numara seni istemedi mi, nerede, nasıl siyaset yapacaksın? Abi dedi öyle değil o iş. Nasıl dedim? Ben dedi bir kamuoyu araştırması yaptım. Senin dedi ismini sormadığım halde ismin çıktı dedi. CHP'de kimi milletvekili olarak istersiniz diye. Murat dedim bak bana gaz verme. Siyasetçiler böyle deliriyor dedim. Yok abi dedi, ben bir tane daha dedi araştırma yapacağım. Sana dedi aralığın sonunda göndereyim dedi araştırmayı. Şu an dedi senin CHP tabanında tanınma oranın %96.4. Tanınma bilinme oranı. Evet. Yani Barış arkadaş dediğinde adam tanıyorum, biliyorum, duydum, hatırlıyorum diyor.
Bence falan. De vardır yani.
Hakikaten araştırmayı, ikinci bir araştırma daha yaptı 2014'ün Aralık ayının sonuna doğru. Gönderdi bana. Dedi ki bak kontrol et. Seçim olsun. Seçime girip kazanmazsan ben dedi mesleği bırakacağım. Sana da dedi noterden yazı vereyim dedi. Ya tabii zehri verdi bana. Ulan galiba bu iş olur dedim ben. Siyasetçi zaten böyle delirmeye başlıyor. Hakikaten o arada Cumhuriyet Halk Partisi bir karar aldı. Biz ön seçim yapıyoruz dedi. Ön seçim yapıyoruz deyince ya ben gireyim mi girmeyeyim mi, Murat da gazı vermiş ya bize.
Anket de var.
Anket de var. Bizim Gürkan Acır'a ilk sordu. Gürkan gir anasını satayım dedi. Ne var dedi, ne kaybedeceksin dedi. Ya dedi ne olur mu ön seçime girip çıkamazsak. Üyeler çünkü seçiyor. Televizyonda dedim her gece CHP üzerine analizler yapıyoruz. Hiçbir inandırıcılığı kalmaz dedim yaptığımız analizde.
Tabii risk.
Ya bir şey olmaz falan dedi. Sonra benim Kurtuluş Özaydın diye bir arkadaşım var. Çocukluk arkadaşım. Onunla da konuştum. Abi vallahi gir dedi. Ya gir diyorsun da dedim kampanya yapacak para da yok bizde. Ben nasıl müteahhitlerle dedim yarışayım. Bir sürü müteahhit aday var. Zengin aday var. Ya dedi bakarız bir şey yaparız dedi. Neyse küçük karar verdik biz. Tamam abi giriyoruz dedi. Şimdi gireceğiz ama partiyle de konuşmamız lazım. Partinin de o zaman iki numaralı adamı Gürsel Tekin. Gürsel abiyi aradım. Bu Bedri Usta var Ocakbaşı. Orada buluştuk.
Kebapçı.
Kebapçı. Ben Gürkan Acır, Gürsel Tekin. Abi dedim ben siyasete girmek istiyorum. Gir canım dedi, öyle konuşur. Ön seçime gireceğim ama dedim bak birbirimize yalan söylemeyelim. Kontenjan yani merkezden atamayla siz beni zaten yazmazsınız dedim. Birbirimizi kandırmaya da gerek yok. Ön seçime gireceğim, ne diyorsun dedim. Vallahi dedi çıkarsın, ben dedi Antalya'ya gidiyorum seni soruyorlar. Mersin'e gidiyorum seni soruyorlar. Diyarbakır'a gidiyorum seni soruyorlar dedi. Abi dedim vallahi Murat Gezici de aynısını söylüyor dedim. Gir dedi yani, ama dedi sana iki tavsiye. Bir, hiçbir grubun içine girme dedi. O listeler vardır evet. Böyle ortak listeler. İki, polemiklere de girme dedi parti içinde polemiklere. Seçimi kazanırsın. Birinci olursun zaten dedi. Ya hayırlı olsun dedik. Neyse o gece işte biz kampanyaya başladık. Fakat ya Adem şimdi kampanyaya başladık. Engin abi var. Bizim iyi CHP'lidir o da. O dedi ki ya ben senin kampanyanda çalışayım. Vallahi Engin abi iyi olur dedim. Ne yapacağımızı da çok bilmiyoruz. Ya dedi gideceğiz işte sen dedi şeylerde konuşacaksın. İlçelerde. Aa dedim o tamam bizim işimiz zaten. Gidiyoruz ilçe binalarına, mahalle temsilciliklerine. Abi her gittiğim yerde teyzeler, amcalar geliyorlar boynuma sarılıyorlar. Sen ne cesur adamsın, ne bilgili adamsın. Senin mutlaka milletvekili olman lazım. Yoksa seni de tutuklayacaklar, seni de hapse atacaklar falan diye. Geldim Gürkan Acır'a dedim ki ya Gürkan dedim bir garip bir şey var. Nereye gitsem dedim.
Bir tuhaflık var abi bu işte.
Aynı şeyi söylüyorlar dedi. Bak Kartal'a gidiyorum aynı şey, Pendik'e gidiyorum aynı şey, Tuzla'ya gidiyorum aynı şey. Biz dedim ya doğru gidiyoruz ya da dedim bir bilmiyorum ne olacağını dedim. Bir anket yaptıralım dedi Gürkan. Bir kamuoyu araştırması nedir adı onun? Hani biz doğru mu gidiyoruz? Saha araştırması parti tabanına yönelik. Ertan Aksoy var. Ertan'ı aradım, buluştuk. Ertan dedim bize bir kamuoyu araştırması yap. Hani biz doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? Çünkü 90 bin üye var Anadolu yakasında. Evet. Abi tamam yapayım dedi. Kaç para yaparsın dedim. 6 bin. 6 bin lira mı dedim. Ya bizim 6 bin lira çok para dedim. Abi dedi sen 3 bin ver. 3 bin liraya dedi benim kitabım çıktı onun reklamını koy dedi. O zaman Gerçek Gündem benimdi. Ha. Zaten dedi Gerçek Gündem'de benim kitabın reklamı çıkarsa satar o hayli mi? Hayli dedi şey benim için iyi olur. Aslında bize destek attı yani. Yoksa hani ihtiyacı olduğundan değil. Neyse biz 54 bin TL'lik bütçemizden 3 bin lirayı oraya verdik. Tamam 54 bin lira. 3 bini verdik. 1 Mart günü sonuçları getirdi. 1 Mart 2015. O gün ben hiçbir program koymadım. Hiçbir ziyarete gitmeyeceğim çünkü kamuoyu araştırması
anketi
geliyor.
Anketi analiz edeceksin.
Tabii anket geliyor abi zaten. Belki de anketten sonra hiçbir yere gitmeyeceğim. Gerek de kalmayacak. Ertan geldi, laptopunu açtı. Şu 500 metre ileride ofisim var. Abi dedi, senin hiçbir şey yapmana gerek yok dedi. Nasıl dedim yani? Abi dedi, sen birinci çıkıyorsun dedi. Kafadan dedi birinci çıkıyorsun. Ön seçimde dedi birinci çıkıyorsun. Arada sırada dedi tweet at. Ya ben adayım, beni de unutmayın diye yeterli dedi. 26 sayfa araştırma getirmiş. Zayıf yanlarımız, güçlü yanlarımız. Hı. Ben onu aldım. Ona göre bir strateji oluşturdum. İyi de bir sonuç aldım. 17 oy farkla ikinci oldum. 17 oy farkla.
Aslında bu da araştırmaların ne kadar iyi yapılırsa doğru olduğunu
bak,
gösteriyor.
Bak doğru yaparsan araştırma bir röntgendir. Röntgendir aslında. Doğru yaparsa. Ha sana ikincisini söyleyeyim. Milletvekili seçildik. Ertan dedi ki abi zaten seçiliyorsun sorun yok. Milletvekili seçildik. 2017 yılının sonlarına doğru benim ekonomik krizim çok derinleşti. Bak uçak bileti alamayacak noktaya geldim. İş yerim iflas noktasında, gerçek gündem. Evet. İlgilenemiyorum çünkü. Getirdiğim arkadaşlar da o performansı, eski performansı gösteremiyor. Ben uçak bileti alamayacak durumdayım. Bir yandan davalar üst üste geliyor. 57 yıl hapiste yargılanıyorum. Söylediğim her şeye dava açılmış. Dokunulmazlıklar kaldırılmış. İfade vermeye gidiyorum. Böyle bir zor bir döneme girmişim. Telefonlara falan böyle çok eskisi kadar bakmıyorum. Biraz kendi kişisel dertlerimle uğraşıyorum. Fakat neyse sonra toparladım kendimi. Ertan'a hemen bir araştırma daha yaptırdım. Bir kendimi ölçtüreyim dedim abi ne durumdayız. Ertan bir geldi abi dedi tabanın %67'si senden memnun değil dedi. Niye dedim? Hemen gösterdi. Telefonlarla ulaşamıyoruz, maillerimize dönmüyor diye vallahi haklılar dedim. E ne yapacağız dedim abi telefonlara döneceksin, maillere cevap vereceksin dedi. Ben çalışma arkadaşlarımız Yavuz, Serkan, Tayfun ve Songül Hanım'la bir toplantı yaptım mecliste hemen. Dedim ki arkadaşlar eski döneme dönüyoruz.
Hemen bir vücut analizi
hemen
yapıyoruz.
Hemen biz devam. Tabii hemen Songül Hanım zaten sağ olsun 3 sene boyunca benimle hakikaten olağanüstü performans gösterdi. Günde 250 telefona bakıyordu. Yani bu zor bir insanın dayanabileceği bir şey değil ve biliyorsun her açan bir şey istiyor.
250 telefon, 250 hayat, 250 problem demek.
Tabii. Hastanede yatıyorum. Yatağım rahat değil. Asansöre bindim, asansör düştü, polis gelmedi. Bunları abartmıyorum. Televizyonda dün gece CHP milletvekilini izledim, beğenmedim. Ya da izledim, beğendim. Gerçekten. Belediye çöpümüzü toplamadı. Sayın Kılıçdaroğlu bunu niye söylemedi? Niye şu arkadaş daha çok öne çıkmıyor? Niye eğitimle ilgili bir şey söyledi? Yani bitmiyor dert. Neyse, hakikaten Ertan bizim önümüze o tabloyu koyunca ne yaptık? Biz hemen toparlandık. Eski döneme döndük ve şimdi onu da söyleyeceğim gene partide sıkıntı olacak. Milletvekilliğim bittiğinde CHP'nin yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre %84 memnuniyet duyulan bir milletvekiliydim.
Evet. Ben %84. Çok şaşırdım. Bak ben bir şey söyleyeyim. Ben senin yeniden milletvekili olmamana çok şaşırdım birçok insan gibi.
Ben hiç şaşırmadım. Niye biliyor musun?
Biliyordun.
Yok şundan bilmiyordum. Uçaktan indim. O zaman şoförüm var Tayfun. Aldı arabaya beni. Sohbet ediyoruz yolda. Abi aday olacak mısın dedi. Tayfun bilmiyorum dedim. Ya kafam karışık biraz. Yani belki yazmayabilirler dedim. Biraz da problemler yaşamışız. Bu tüzük kurultayı dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla falan ilgili. Abi olma dedi. Niye dedim? Geriye döndü araba kullanıyor ya. Abi dedi XXX belediye başkanının şoförü bana senin listeye yazılmayacağını söyledi dedi. Sizin vekili yazmayacaklar demiş. Belediye başkanının şoförü.
Vay arkadaş.
Tabii. O zaman olmayayım dedim. Tamam dedim. Çünkü o belediye başkanı genel merkezde çok yakın ilişkiler içinde. Gürkan Acır'la gene kahvaltıya geliyoruz. Uçaktan inmişim.
Gürkan abi derttaş.
Dert. Ne yaptın dedi. Başvuruyor musun dedi. Yok başvurmuyorum dedim. Niye dedi? Ya dedim Tayfun böyle böyle dedi. Ya dedi Tayfun nereden biliyormuş dedi. Tayfun dedim bilmiyor. Tayfun belediye başkanının şoförüyle konuşmuş. Oradan biliyor dedim. Ya dedi öyle saçmalık mı olur falan filan. Neyse ben hakikaten bizim Gürkan'ın ve bizim Gürsel Tekin'in zorlamasıyla başvurdum 2018'de. Son gün başvurdum. Aslında başvurmuyordum. Çünkü şoför söyledi zaten yazmayacaklar seni diye. Biliyordum yani
ben yazılmayacağım. Tayfun abi haklı çıktı abi.
Tayfun haklı çıktı. Tayfun çünkü belediye başkanının şoförüyle konuşuyor. Evet. Belediye başkanı da telefonda muhtemelen konuşuyor ya da evde konuşuyor.
Ya berberde.
Ben TV8'de çalışıyordum. TV8'in ilk muhabiriyim. Bir gün güvenlik görevlisi geldi. abi dedi senin maaşa %25 zam yaptılar dedi. Sen nereden biliyorsun dedim. Ben bilmiyorum gerçekten. Abi dedi ben kapıyı dinliyorum dedi. Yönetim kurulu toplantısının kapısını dinliyor. Gerçekten %25 zam yaptılar dedi. Benim maaşım diğer arkadaşların maaşına göre biraz düşüktü. Onlar evet. transfer gelmişti. Ben içeriden kurumun içinden olduğum için biraz düşüktü. Eşitlemişler. %25 yapınca evet. denk geliyordu. Güvenlik görevlisinden öğrendim ben büyük maaşıma olay. %25 zam geldiğini. Ondan sonra güvenlik görevlileri, çaycılar, temizlik personelinin kurumlarda her şeyi bildiğini gerçekten orada anladım.
İkna oldun.
İkna oldum abi.
Şeyi soracağım. 2023'e gidiyoruz. Hı-hı. Zaman da su gibi akıp geçiyor. Evet. Nasıl yorumluyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl yorumluyorsun? Önce orada
patron, başlayalım. Kemal Bey ya CHP'nin ya Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Ben bunu 2020 yılının Ocak ayında CNN Türk'teki bir programda söylediğimde beni gidip Kemal Bey'e şikayet etti. Efendim dün gece sizin Cumhurbaşkanı adayı olacağınızı söyledi. Yine size siyasi tuzak peşindelerdi. Bu aslında Kemal Bey'e bir hakaret. Niye? Efendim işte siz kazanamayacaksınız zaten. Sizi CHP Genel Başkanı'ndan uzaklaştırmak istiyorlar diye. Ben Kemal Bey'in adaylık düşüncesini öğrendim sağlam birkaç kaynaktan. CNN Türk'te de 2020'nin Ocak ayında ben, Mehmet Metiner, Yaşar Hacı Salihoğlu
kadro
vardı.
Kadro belli işte.
Semiha Şahin'in programıydı. Bayağı da bir tartışma oldu ondan sonra hatırlarsın.
Evet evet.
Fakat Kemal Bey...
Zaten ilk orada çıktı. Sonra ilk bir kapat, orada ben kapatma söyledim. Durumuna girdi
tabii, yani. Tabii ilk orada söyledim. Fakat sonra bu iddiamı sürdürdüm. Niye? Beni aklınca şikayet eden arkadaşlara hiç yorum yapmıyor Kemal Bey. Ya kardeşim bu nereden çıktı falan demiyor. Aa baktım ki oradan da o bilgiyi alınca içeriden. Aa dedim tamam Kemal Bey bu konuda hakikaten kararlı. Ve hangi noktaya gelindi? Benim söylediğim noktaya gelindi.
Vallahi oraya gelindi şu anda.
Oraya yani. Gelindi. Kemal Bey adaylığı %99 düşünüyor. Şu anda Trump'lerin üstüne çıktı Kemal Bey. Atlayacak mı aday olarak? Atlamayacak mı? Yerinde mi duracak? Geri mi çekilecek? Onu... Ama Trump'lerin üstünde şu anda.
Bu dediğin noktaya çıkmayı geçen haftaki yaptığı açıklamayla bağdaştırabilir miyiz? Büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili birer dönem daha belediye başkanı olarak...
Ya ben bunu da söyledim biliyorsun. TV100'de söyledim. Dedim ki... Sayın Kılıçdaroğlu yakın çevresine belediye başkanlarımız bir dönem daha kalsın görev sürelerini tamamlasınlar. Çünkü biz AKP'den buraları 25 sene sonra aldık. Eğer aday olur koltuğu boşaltırlarsa meclisteki çoğunluklarından dolayı AKP'liler belediyeyi alır. Biz de belediyeleri kaybetmenin hesabını veremeyiz seçmene diye konuşuyor dedim. Ben bunu söyleyince vay efendim sen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mı istiyorsun? Ya arkadaş ben kulis anlatıyorum. Kemal Bey belediye başkanlarının aday olmasını istemiyor. Bunu yakın çevresine çok açıkça söylüyor. Kemal Bey şu an adaylığıyla ilgili de ciddi çalışmalar yapıyor. İki tane ayrı ekip çalışıyor. İki ayrı ekipten iki ayrı görüş alıyor. Farklı görüşler alıyor ve adaylığı da %1 milyon düşünüyor. Kemal Bey kaç yaşında? 72 yaşında. Seçimlerin süresinde yapılacağını düşünelim. 2023'te.
Evet.
Sayın Kılıçdaroğlu o güne kadar 74-75 yaşına geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu bütün siyasi kariyerini herhalde CHP Genel Başkanı olarak tamamlamak istemez. Yani bir kişinin tek iddiası ben CHP Genel Başkanı olacağım olur mu? Hayır kardeşim ben ülkeyi yöneteceğim. Siyaset ne için yapılır? Ülkeyi yönetmek için, iktidar olmak için yapılır. Ben siyasete girdiğimde ya ben gideyim güzel bir muhalefet yapayım demedim. Ön seçim için parti binalarımızı dolaştığımızda partilerimizden oy isterken şunu söyledim. Siz dedim 30 Mart 2015'te milletvekili belirleme ön seçimine gittiğinizde milletvekili seçmeyeceksiniz. Her biriniz birer bakan seçeceksiniz dedim. Çünkü o zaman parlamenter sistem vardı ve milletvekillerinin içinden seçiliyordu bakan. Bir bakan seçecekmişsiniz.
Ve milletvekilleri daha önemli bir noktadaydı.
Tabii ki ben bakan olma iddiasıyla, ülkeyi yönetme iddiasıyla ya da iktidar partisinin bir mensubu olma iddiasıyla siyasete girdim. Ya insanın şöyle bir hedefi olur mu? Ben gideyim çok güzel bir muhalefet yapayım. Ya muhalefet kadar yıpratıcı bir şey yok.
Evet.
Bak iktidar sorun çözebiliyor. Muhalefet sorun da çözemiyor. Hem sorun çözemiyorsun hem sürekli eleştiriyorsun. Misyonun gereği, görevin gereği, vizyonun gereği. Sürekli eleştiriyorsun. Eleştirince de bu sefer parti olarak ya da kişi olarak itici bir hale de gelebilir. Ulan kardeşim bunlar da her şeyi eleştiriyorlar. Hiç mi iyi bir şey yapmadı deniliyor ya. Bazen o yüzden muhalefet her şeye konuşmuyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu o yüzden siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı olarak tamamlamalıdır. Ya da en azından Cumhurbaşkanı adayı olarak tamamlamalıdır.
Ben senin verdiğin kulis bilgilerine çok güveniyorum.
Bugüne onu söyleyeyim. Kadar... Demin söyledin havada kaldı. Kulis nasıl gelir biliyor musun? En iyi haber tesadüf haberdir. Onu herkes bilir, tüm gazeteciler. Bir yere gidersin, hiç beklemediğin bir anda çok ciddi bir kulis alırsın. Niye? Bir garson sana öyle bir şey anlatır ki yılın kulisidir. Abi der, dün gece işte şununla şu geldi, şunu konuştular. Ya bunlar gene ne film çeviriyor der. Sen gerçekten en iyi kulisi alırsın bak. Ama kulis alabilmen için şu önemli. Bir, güvenilir olacaksın. Yani beni Filistin askısına da alsalar, evet, ben hiçbir kaynağımı söylemem. Tüm arkadaşlarım bilir. Ben bana gelen bir mesajı okurum, hemen silerim abi. Hemen. Bana hiç kimsenin ne yazdığını tutmam. Çünkü telefonu bir yerde unutursun. Örnek olarak söylüyorum. Evet, evet, telefonunu çaldırırsın. Çaldırdığında o mesaj orada görülür. Birisi alır, ha ulan şu şuna bu bilgiyi yollamış der. Böylece o adamın da başını yakarsın ya da o kadının da başını yakarsın. Ve sen ne olursun? Güvenilmez biri olursun. Anlatamazsın ki ya benim telefonu çaldılar. Sonra da sana zaten kimse kulis de vermez.
Evet.
Kulis alabilmenin en iyi yolu şudur. Çok insanla iletişimin olacak. Ben mesleğe başladığım gün Oğuz Güven bana dedi ki, TV8'in haber koordinatörüydü. Bir mesleki bir tavsiye, abi tavsiyesi olarak telefon defteri al kendine dedi. O zaman telefon defterleri vardı böyle küçük, evet, hatırlarsın küçük. Fihristler, evet, alfabenin, evet, harfleriyle. Ve olabildiğince çok insanla iletişim
hatta
kur.
Hatta evlerde de onların büyükleri olurdu.
Büyükleri olurdu. Bizim de küçük böyle şeylerimiz vardı. Hani
cep defteri.
Telefon ya. Cep defteri. Ben o günden bugüne işime yarayacağını düşündüğüm her telefonu kaydederim. Niye? Çünkü bilgi alabilmek için iletişim kurabilmen,
evet,
gerekir.
Çok önemli.
O iletişimi kurarsan ve kimden hangi bilgiyi alacağını bilirsen, o zaman gazetecilikte işin kolaylaşır. Belgeyi kimden alacağını bilirsen, bilgiyi kimden alacağını bilirsen, fotoğrafı kimden alacağını bilirsen işin kolaylaşır. Benim iyi yanım şu, ben bütün telefonları açarım. Bana gelen bütün mesajları okurum. Şimdi çok geliyor tabii, bazılarına cevap yazamıyorum, evet, ama hemen hemen her telefonu açarım Adem. Çünkü hiç beklemediğin bir yerden öyle bir bilgi gelir ki sana işte günün haberi olur, ayın haberi olur. O yüzden her telefonu açtığımda buradan bir bilgi gelecek diye bakarım ben.
Kendine nasıl vakit ayırıyorsun? Ne vallahi izlersin mesela? Ben senin hangi filmi veya hangi diziyi izlediğini çok merak ediyorum.
Patron, ben sinefil sayılırım. Yani sinema aşığıyım. Sinemalar kapanmadan önce haftanın 3 günü mutlaka gece sinemaya giderdim. Hmm. Haftanın 3 günü. Vizyondaki bütün filmleri hemen hemen izlemişimdir. Bir kere sinemaya aşığım diyebilirim. Aslında gazeteci olmasaydım belki sinema yönetmeni olurdum. Hani aktris de olmak isterdim ama o kadar yeteneğim var mıdır bilmiyorum. Bir kere sinema çok izlerim.
Belki sen ileride belgesel falan da çekebilirsin ama yani.
Biz belgesel çektik. Gürkan Acır'la 2 tane belgesel çektik. Onlar da yayınlandı ve güzel de ilgi de gördüler. Sinemayı çok severim. Şimdi tabii bu sinemalar falan kapandığından dolayı ben de herkes gibi Netflix'e, YouTube'a dadandım. Şimdi Borgen'ı izledim en son. Danimarka siyasetini anlatan ve bir kadının verdiği mücadelenin etrafındaki siyaseti.
Tweet attın
siyaseti
mı abi sanırım? Sanki tweet de attın.
Attım, tweet de attım. Ahmet Hakan da birkaç gün önce yazdı biliyorsun Borgen'ı. Borgen
basın danışmanı var ya orada bir tane.
Tamam, o basın danışmanından bizim Türkiye'de çok var. İsimlerini söylemeyeyim. Şimdi Borgen siyaseti, bence siyaset ve medya ilişkisini çok doğru anlatan, çok doğru kurgulanmış bir dizi.
Bence.
Ahmet Hakan Borgen'ı tersten izlemiş bence. Gerçekten tersten izlemiş. Ya orada parlamentonun kötü olduğunu anlatmıyor. Parlamentonun ne kadar aslında demokratik olduğunu anlatıyor. Ahmet Hakan başkanlık sistemine alıştı. Belli o tek imzayla her şey yapılsın. Kolay. Halbuki orada Borgen'da demokrasinin tam özeti var. Kardeşim, demokrasi kuvvetler ayrılığıdır. Öyle ben iktidarı aldım diye kafana göre her şeyi yapamazsın. Muhalefet var, diğer dengeler var, onları da gözeteceksin. Danimarka Başbakanı istediği her şeyi yapabiliyor mu? Filmden bahsediyorum, yapamıyor.
Yapamıyor.
Film gerçek mi? Bir kurgu ama sonuçta gerçeklikten beslenmiş.
Evet, yaşanmışlıktan alınan bir hikaye.
Yaşanmışlık da var, yaşanabilecekler de var.
Evet, öngörü.
Yaşam, ya sinema dediğin şey, dizi dediğin şey nedir zaten? Kurgudur. Ha. Efendim, yani sen her dizinin birebir gerçeğe uygun, o belgesel olur. O zaman dizi olmaz zaten.
Belgeseller bile çok zor yani.
Ahmet Hakan bence Borgen'ı bir daha izlesin. Gerçekten bir daha izlesin.
Polemik çıktı hocam, hayda. Hayır,
bir daha izlesin. Yani Ahmet Hakan o 3 sezonluk 30 bölümlük diziyi izleyip aman parlamento ne kadar kötü bir şeymiş sonucunu çıkarmışsa, Ahmet Hakan başkanlık sistemine adapte olmuş demektir ki bizdeki başkanlık başkanlık da değil. Yani başkanlık da denge ve denetleme olur. Borgen ne mesela bakıyor.
Abi yalnız bir şey söyleyeyim. Sen var ya çok iyi bir siyasetçisin ya.
Yok, nereden çıkardın bak,
filmi,
onu?
Filmi anlatırken çok hemen siyasi bir eleştiri yapıyorsun ya.
Hayır ben ama bak o sonuçta siyaset dizisi, siyasi bir dizi Borg'un. Ve benim son dönemlerde izlediğim en nitelikli dizilerden biri.
Şimdi şöyle diyebilir miyiz mesela orada Barış abi? Herkes bence kendi gözünden bakıyor. Ben mesela oradaki basın danışmanının hareketlerini falan daha çok takip ederek diziyi bitirdim.
Basın danışmanları hep öyledir. Evet. Gerçekten Ankara'daki tüm basın danışmanları öyledir. Basın, bak bu bizim mesleğimizin bir deformasyonu. Biz mesleğe başladığımızda ben polis muhabirliği de yaptım ama hemen kaçtım polis muhabirliğinden. Yani bir sene falan yaptım. Gittim müdürümüze dedim ki ya ben yapamam dedim bu polis muhabirliğini. Niye dedi? Ya abi dedim ben polisle yemeğe gidemem dedim. Polisten evrak almak için ona abi diyemem dedim. Hani meslektaşlarımız yanlış anlamasın ama sonuçta yaşadıklarımızdan yola çıkarak söylüyorum. Ve bu polis muhabirleri dedim bir süre sonra polis gibi davranmaya başlıyorlar. O da bizim mesleki deformasyondur. Siyasetle iç içe olan bizim meslektaşlarımız da bir süre sonra kendilerini siyasetçi gibi görmeye başlıyorlar. Evet. Yani sanki partinin karar vericisi, yetkili organdaymış gibi. Hayır kardeşim sen orada sonuçta bir bürokratsın ve maaşınla çalışıyorsun.
Evet. Beni temsiliyet yapıyorsun yani.
Şimdi o Netflix'i bu aralar çok izliyorum herkes gibi. YouTube'dan eski filmlere bakıyorum. Mesela Yılmaz Güney serisini şimdi yeniden izliyorum hepsini. Hmm. Bu ara biraz Kadir İnanır'a taktım. İşte Karılar Koğuşu, Sultanoğlu Murat, ondan sonra 72. Koğuş, Tatar Ramazan, ben bu oyunu bozarım. Onları falan izliyorum. Seviyorum Kadir İnanır'ı, hakikaten seviyorum.
Eski filmler müthiş ya. Cüneyt
ya bir de şunu Kadir görüyorum, o kadar imkansızlıkla o filmleri nasıl çektiniz kardeşim? Hele mesela Moğolların o müzikleri yapması, o curayı Cahit Berkay'ın kullanması, o görüntüler, hani
muazzam
özgün müzikler, ki özgün müzik aslında biliyorsun sinema müziğidir. Yani ona özgün müzik denir.
Altyapı müziğinden çıkmadı
ya
zaten.
Ondan zaten hani sinemaya göre adam oturur izler yazar. O müzikleri nasıl yaptınız? Yani o yoklukla tek kamerayla belli çekmişler koşa koşa sonra öbür plana geçmişler falan. Onları mesela çok şey yaparım, izlerim. Bu ara biraz böyle vurdulu kırdılı filmleri de izliyorum. İşte Bruce Lee'nin hayatını mesela izledim. Çocukken kung fu'ya, judo'ya falan gitmişliğim de var da Bruce Lee ile ilgili filmleri, belgeselleri izledim. Şeyi biraz izledim. O çok sarmadı beni. Seçilmiş Kişi, yani çarlığın, Rus çarlığının yıkılmasını anlatıyor. Bizim Kars'ta Nikolay derler, Nikolay'a. Onu biraz izledim ama bu Netflix dizileri böyle sinema gibi olmuyor ya da Netflix filmleri. Yani o sinemanın tadını vermiyor. Ya kullandıkları kameradan...
Şeyi izledin Barış abi, Çernobil'i izleyebildin mi?
Çernobil listemde ama bir baktım, bir 5-10 dakika baktım. Ya hep gece saatine denk geldiği için yani Çernobil hani kabus olduğu için onu şimdilik tutuyorum. Böyle bir açtım, bir 5-10 dakika baktım. Ya bir de ben böyle anti-Sovyet belgesellerini ve filmlerini sevmiyorum. Ben Sovyetler Birliği'ni, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni beğenen, yıkılmasını da istemeyen, yıkıldığı için de üzülen bir gazeteciyim, bir yurttaşım, bir insanım. O yüzden mesela o Zorba diye bir saçmalık var. Ya arkadaş, Stalin, Hitler hepsini birbirine katmış. Stalin'le Hitler'in ne ilgisi var kardeşim? Stalin, Rusça'daki deyimiyle söylüyorum, ana vatan savunmasında oğlunu kaybetmiş ve Hitler faşizmine diz çöktürmüş bir liderdir. Yanlışları yok mudur? Hatasız zaten kimse yok ki. Ama sen kardeşim getirip Stalin'le Hitler'i aynı kategoriye koyamazsın.
Evet. Müzik?
Vallahi müzikte bu aralar Bach dinliyorum. Çünkü
bu ilginç geldi.
Evet. Yani klasik müziği çok dinlerim. Özellikle Bach'ı bu ara çok dinliyorum. Vivaldi'yi olabildiğince dinliyorum. Genellikle sabah saatlerinde uyandığımda klasik müzik açarım. Mozart'ı dönem dönem dinliyorum ama Mozart biraz daha hani Vivaldi'ye göre daha ağır. Çaykovski zaten vazgeçilmezlerimizden.
Türkçe?
Türkçe'de daha çok sol protest müzikler dinlerim. Grup Yorum'u çok severim. Grup Yorum'un müzikleri beni çok etkiler. Başka mesela kimi dinlerim? Bu aralar Nükhet Duru'ya taktım. Vurgunum, Sabahattin Ali'nin biliyorsun Ben Sana Vurgunum şiirinden, evet, inanılmaz bir
uyarlamadır.
Sabahattin Ali'nin müziklerini, özür dilerim, şiirlerinden yapılmış besteleri bu ara çok dinliyorum. Sezen Aksu biliyorsun neredeyse tamamını yaptı.
Evet. Sezen Aksu da yeni bir şarkı çıkardı ya.
Ne çıkardı? Kaçırmışım onu.
Elsa.
Bir dakika, kaçırdım ya da belki
ben
de dinlemişim.
Ben sana söyleyeceğim.
Öyle mi? Tamam, yollarsın.
Hatta Cüneyt Özdemir de onunla ilgili tweet attı yani.
Cüneyt Özdemir beni engellediği için göremiyorum.
Aa niye?
Bilmiyorum ki engel, kendisi bile unutmuştur niye engellediğini.
Aa olur mu?
Instagram'da engellememiş. Twitter'da engellememiş. Twitter'da mı? 2013'te engelledi canım, yeni değil. Belki unutmuştur. Belki hiç, bunu izlerse açabilir.
Hiç şey yapmadınız mı ya o gün? Diyalog kurmadınız mı?
Hayır yani. Beni engelledi, sonra yayına çağırdı. CNN Türk'le gittim iki kere de yayına katıldım. Ama engelim duruyor.
Abi deseydin ya beni engeli kaldırdı.
Ya ne diyeyim şimdi, ne yapayım artık? O Twitter'da olduğu kadar göreceğiz. Her şeyi görmek yani zorunda değiliz.
Buradan Cüneyt Özdemir'e sesleniyoruz. Lütfen Barış arkadaşın engelini...
Hayır kaldır. Ben engelledikten sonra iki kere de yayına çağırdı. CNN'de iki kere de yayına katıldım.
Sayın Cüneyt...
YouTube'dan izleyebiliyorum ama mesela. YouTube engelleyemiyor.
Şey diyeceğim, o zaman burada şöyle bir şey var abi. Cüneyt Özdemir benim YouTube'dan onu izlememi engelleyemiyor.
Ya Cüneyt eleştiriyi sevmiyor. Benim anladığım o.
Sert mi eleştirmiştin?
Hatırlamıyorum ki. Eleştirmediğim biri var mı Adem? Allah Allah.
AK Parti'de başarılı bulduğun kim var?
Hiç kimse.
Hiç kimse.
Hiçbirini başarılı bulmuyor.
Abi yalnız bu da şimdi olur mu ya? Bu hiç mi yok ya? Yani?
Biraz Sağlık Bakanı'nın çabaladığını görüyorum. Başarılı mı dersen başarılı buluyorum diyemem. Ama çabaladığını görüyor. Bunu geçen televizyonda da söyledi. Çabalıyor. Aşı yaptırmak için şu anda Akit gazetesiyle uğraşıyor mesela. Yani de abi hani normalde Sağlık Bakanı'na kimin muhalefet etmesi beklenirdi? Atıyorum CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin falan. CHP, İYİ Parti, HDP... Ya da diğer partiler Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına destek veriyor. Beğenmedikleri Türk Tabipleri Birliği aşı karşıtı doktorları şarlatan ilan etti. Çabalıyor ama Akit gazetesi, hele Abdurrahman Dilipak, Sağlık Bakanı'nı neredeyse çarmıha gerin diyecek. Ya orada çabalıyor. Başarılı mıdır dersen başarılıdır diyemem ama çabaladığını görüyor. Abdülhamit Gül AKP içinde insan ilişkileri çok iyi olan, insani diyalogları çok iyi olan ama Adalet Bakanlığı döneminde gücünün bazı şeylere yetmediğini de gördüğüm bir siyasetçi. Özellikle İstanbul'daki bazı şeylere müdahale edemediğini biliyorum. O günden bugüne de çok şey değişmedi. Ama
seçimle ilgili mi?
Çabaladığını biliyorum. Hayır hayır, yargıdaki bu bozukluklarla ilgili ama çabaladığını söyleyebilirim. Süleyman Soylu çabalıyor ama muhalefete karşı çok sert ve gereksiz bir dil kullanıyor. O da toplumsal desteğini aşağı çekiyor. Yani Süleyman Soylu'nun da o dilden vazgeçmesi lazım ki son 5-6 aydır o dili biraz terk etti. Daha çok kendi işine yoğunlaştı.
Adam da yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani diğer bakanlar da 20-25 gündür bölgelerdeler ya.
Ya bu en başta yapacakları işi yapmadıkları için şimdi bölgedeler. En başta yapmaları gerekeni yapsalardı, yangın uçakları alınsaydı, Türk Hava Kurumu çalışıyor olsaydı, AFAD'ın afet yönetmeliğinin içine uçak kaldırma yetkisi konulsaydı, belediyeler o afet programının içine eklemlenseydi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin makine teçhizatı, insan teçhizatı entegre edilebilseydi, Orman Bakanı'nın 15 gün ormanlarda kalmasına gerek yoktu.
Ya ben o kadar teknik detayı bilmiyorum abi. Şimdi sen sonuçta siyasete de girmiş. Araştırmacı da bir gazetecisin. Sadece gördüğüm yorumluyorum. Ben de bölgede olan birisi olarak. İnsani olarak söyledim yani.
Ya insani olarak bak herkes iyidir. Yani adam gelip mesela koltuğa olan ben bu halka biraz kötülük yapayım diye hiç kimse gelmez. Ama iktidar garip bir şey. Bir, hep orada kalmak istiyorsun. Hep böyle tutunmaya çalışıyorsun. İki, tutunmaya çalıştıkça bu sefer zorluyorsun. Ya kardeşim yapamıyorsan gideceksin işte Yunanistan'da adam çıktı ağladı özür diledi bıraktı gitti yani. Olmuyorsa olmuyor ya, bunda zorlamamak lazım. Türkiye'yi bu mekanizmayı da getirmek lazım. Hani demin dedim ya 5 dönem milletvekiliyim olur 6 dönem milletvekiliyim olur. Mesleğin ne milletvekili abi, meslek değil ki. Ya meslek değil bu kardeşim, bu kamu görevi.
5 dönem de uzun ya.
5 dönem 6 dönem 6 dönem. Dünyada yok. Örneği ben görmedim. Yani 6 dönem milletvekilliği yapan ayıp sayılır zaten Avrupa'da. Ya kardeşim senin başka işin gücün mü yok?
Peki
hani?
Biz Barış arkadaşı süreçte sen sonuçta popüler bir adamsın. İYİ Parti, Deva Partisi böyle bir davette bulunursa, teklifte bulunursa değerlendirir misin?
Patron, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olarak siyasete başladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olarak da siyaseti sonlandırmayı düşünüyorum. Başka hiçbir partide ben siyaset yapabileceğime inanmıyorum. Hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bizim ata dede partimiz. Evet. Ben de oranın milletvekilliğini yaptım. Kamu görevi üstlendim. O yüzden başka hiçbir partide yer almam. Teklifler geldi mi? Geldi. Ama hiçbirini değerlendirmedim.
Yakın zamanda geldi mi?
Geldi. Söylemeyeyim ama geldi.
Sana gelir ya
ben. Geçen gün Haber Global televizyonda da söyledim. Ya bir saçma sapan bir haber çıktı. İki gün mesela onu konuştular. Biz Yeni Yüzler Partisi diye bir parti kuruyormuşuz. Yeni Yüzler kim abi? Ben, Cem Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu.
Vallahi Cem Küçük de var içinde.
İsmet Berkan, Gürkan Hacır, İsmail Saymaz. Ya böyle saymış bir deli saçması diye çok üstünde durmadım. Ya fakat baktım iş ciddileşiyor. Ertesi gün MHP'nin Türk Gün gazetesi uyarmamıza rağmen aldı haberini manşete taşıdı. Ya arkadaş, ben ve Cem Küçük aynı yerde, Barış Terkioğlu, Barış Pehlivan, Ayşenur Arslan, Gürkan Hacır ne yapıyormuşuz? Parti kuruyormuşuz. Deniz Zeyrek bu işin lobisini yapıyormuş. Ya böyle bir deli saçması. Ya ve bunu MHP'nin bazı yöneticileri bu tweetleri retweet yaptılar, paylaştılar bu yalan haberi. Ya arkadaş, Global'de de söyledim. Ya arkadaş, yok böyle bir şey. Abi, nereden çıkarıyorsunuz?
Abi yalan bunu? Haberle hepimizin mücadele etmesi lazım.
Patron yalan haberle mücadele edemez.
Bütün
millet çünkü partiler... yalan haberi de seviyor kardeşim, okuyor ya. Okuyor abi yalan haber. Çünkü yalan haber cazip geliyor. Olağan dışı bir şey olduğu için. Barış Yarkadaş ve Cem Küçük aynı partide buluşuyor. Ya şimdi sen bunu görsen okumaz mısın? E tıklarsın.
Bir ilgi çeker
ya. E bir ilgi çeker. Ya inanan da var. Var abi, bana Facebook'tan yazıyor. Abi diyor, parti mi kuruyorsunuz? Ayıp olmuyor mu falan. Yani partisi 5 kere anlattık kardeşim. Yok böyle bir şey. Ben CHP'liyim. CHP'li olarak kalacağım. CHP'li olarak kalmaya da devam edeceğim.
Ama hayır, şunu diyorum. Biraz sanki böyle son dönemde sizi CHP'nin dış tarafına doğru itilme gibi bir durumda oldu ya, o bakımdan.
Kim itecek? Nereye itecekler? CHP'nin kendisi benim ya. Benim dedem 40 yıl ilçe başkanlığı, ilçe başkan yardımcılığı yapmış. Babaannem Ecevit'e Karaoğlan adını koymuş. Yani anlatmayayım daha başka yani hikayeleri de. Hani ayıp olur.
Vekillik süreçlerinde falan.
Ya vekillik patron, bak bir şey söyleyeyim mi? Vekillik bir dönem görevi. Sen eğer siyasetçiysen her görevi yaparsın. Yani ben şu anda mesela milletvekili değilim. Ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması için mücadele ediyorum kendi gücüm oranında. Evet. Çaba gösteriyorum. Tweet atıyorum, konuşuyorum, televizyonda anlatıyorum, başka yerlerde anlatıyorum. İşte mesela yurt dışına davet ettiler. Gideceğim yurt dışında, Duisburg'da.
Geçen pandemiden önce de çok gittiniz siz. Özellikle Almanya ve...
Akit gazetesi bizi bayağı gözaltına aldırtmaya çalıştı o zaman şey için. Hatta şöyle oldu. Ben Fransa'dan döndüm. Saint-Emilion'dan, Bordeaux'dan, yani dünyanın şarap merkezinden. İsmail Saymaz da aynı gün Almanya'dan döndü. Tam o pandemi falan patlamış, kapılarda artık ölçümler yap. Akit gazetesi, A Haber, tamam. Sabah gazetesi 3 gün bunları niye gözaltına almıyorsunuz? Şeye daha doğrusu karantinaya almıyorsunuz diye yayın yaptılar. Hatta biz oradan geldik komediye bak.
Evet hatırlıyorum.
Halk yani. TV'de ben, İsmail, Gürkan, Elfin Tataroğlu program yapıyoruz. Aynı saatte de Beyaz TV'de yayın var. Osman Gökçek oradan Gürkan'a sesleniyor. Gürkan Hacır diyor. Abi bak sen diyor akıllı adamsın. Onlar Almanya'dan geldiler. Pandemik koronavirüsten şey taşıyabilirler, virüs. Aynı stüdyoda olma diyor.
Hatırlıyorum onu ben.
Ya bizi bayağı uğraştı Akit gazetesi, Sabah A Haber falan da.
Ya da girerdin, iyi bakıyorlardı ya.
Genç ya İsmail'e dedim ki, İsmail dedim. Girelim her abi. Gün, hayır yok. İsmail dedim ki, İsmail vallahi ben seninle 15 gün kalmak istemem dedim.
Abi vallahi çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olasın. Merak ettiklerimi sordum yani gerçekten. Tamam. Sen de hiç...
Yeterli zaten. Kaç saat oldu ya? Bir saattir konuşuyoruz herhalde.
Bir saat sohbet ettik ya. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Çıktık mı kayıttan?
Yok, devam ediyoruz ya.
Ben de şey, Ahmet Misbah Demircan gibi yayında mıyız? Abi çık artık.
Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız var ya, bu bayağı böyle stand-up gibi oldu değil mi hanımefendi? Stand-up gibi bir yayın oldu yani.
Belki bundan sonra stand-up yaparız, belli
yaparız
olmaz.
Yaparız abi, senin hafızda yaparız ya, ne olacak yani. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Eyvallah.
Kameraman arkadaşlarımıza da, burada yoruldular bayağı. Şekilden şekile girdiler.
Aynen ama bizim ekip iyi ya.
Öyle izliyorum canım. Eyvallah. Şeyleri izliyorum.
Nasıl buluyorsun
güzel.
Abi?
Çok beğeniyorum, vallahi beğeniyorum.